2 hafta kaldı, bu ülkenin sistemi değişecek mi, değişmeyecek mi? Şunun şurasında 15 gün sonra umuyorum ki hepimiz sandığa gideceğiz ve oyumuzu vereceğiz. Hepimizin şu anda bu salonda bulunan 2000 küsur kişinin kafasında eminim acaba ne çıkacak? Vardır. Ama bir o kadar da eminim, herkesin olmasa bile asgari %80'inin kafasında. Peki ya, benim istediğim sonuç çıkmazsa, ben bu ülkeyi terk mi edeyim, burada mı kalayım? Sorunsalı geziniyordur. Kimimiz diyoruz ki, ya falanca ülkede 500 bin euro verdiğinde 10 yıl oturma izni veriyorlar. Filanca ülkeye git ev al orada, vatandaşlık veriyorlar. Ya bu yaştan sonra ne evi arkadaş, ben başka yerde yaşayamam. En iyisi ben çocukları yollayayım, onlar kapağı atsın. Kapağı atmak. Gitmek mi, kalmak mı? Çok büyük sorunsalı şu anda bu ülkenin. Ama sadece şu anda değil, tarih boyunca da büyük bir sorunsalı olmuş. Aslında bu topraklar bir göç yatağı. Belki nihai vatan oldu bizlere ama aynı zamanda bir göç yatağı da oldu. Binlerce yıl öncesinden göçebe kavimler geldiler, buralara yerleştiler, buralardan gittiler, geçtiler. Aynı zamanda bu ülke hem el salladı gidenlerine hem de bir taraftan hoş geldin dedi. Belki de beyinlerimizin Kur'an derde kalması bu yüzdendir. İki kapı da açık çünkü genelde. Yani şöyle gözlerinizi kapatın isterseniz, siyah beyaz günlere gidelim. Fotoğraf kullanmak istemedim çünkü hakikaten içimden gelmedi. 2 hafta sonrayı düşündüğümden. Gözünüzü kapatın. Şöyle 1949'a götüreyim ben sizi. Siyah beyaz, Dolmabahçe Sarayı'nın önünü hayal edin, o caddeyi. Bir sevinç, bir alkış, bir çığlık, anam ne oluyor diye bakıyorsunuz. Sanayi devriminden yıllar yıllar sonra üstüne 3 kuşak olmuş, ülkeye ilk traktör geliyor. Çok güzel, yani sanayileşmeye karşı değiliz, tamam. Büyük bir sevinçle karşılandı ve bağrına basıldı bu traktör. Ama öyle olmadı. Çünkü bunun negatif tarafları da oldu. Köylere gidildiğinde bu traktörde pek çok işçi traktör yüzünden işsiz kaldı. Ne yaptılar? Taşı toprağı altın dedikleri şehre geldiler. Onların gelişiyle beraber, tabii ki onlar sorumlu değil, onlar karınlarını doyurma derdinde, onların gelişiyle beraber rant kavramı girdi hayatımıza. Çünkü evleri olanlar artık daha fazla kira ister oldular. Satmak için çok daha fazla paralar ister oldular. Arsalar pahalandı. E ne yaptı bu insanlar? Gecekondu kurdular. Çünkü bir dam arayışındaydılar. Çarpık kentleşme, iş ve işçi bulma kurumu önündeki uzun kuyruklar, bozulan sağlık, eğitim sistemi, işte bunlar bir traktörün bu ülkeye girmesiyle kendini gösterdi. Ve o günden bugüne hala çarpık şehirleşmenin kurbanlarıyız hep beraber. Bugün buraya gelirken yaşadığınız trafik çilesi de bunun bir aslında parçası. O kadar küçümsemeyelim, 1 milyon kişi köyünden kente göç etti. O zaman Türkiye'nin nüfusu bu 5 yılda oluyor, 50-55 yıllar arasında 21 milyondu. Yani 21'de birimiz göç etti ve çoğumuz o köyde durup onlara el salladı. Gelelim 1961'e. Yine hatırlarsınız o kareyi, sizin hayalinize bırakıyorum. Hani Sirkeci garından, trenlerden bizim durup el salladığımız kare vardı ya, Almanya'ya göçen işçilerimiz. Çünkü bir kısmının karnı hala doymamıştı. Hala ekmek arayışındalardı ve kasabasını dahi görmeden bir başka dilin konuşulduğu bambaşka bir yere gitti. O da 1961-1974 yılları arasında 13 yılda 1 milyon kişi göçtü. Bugün 3 milyon Türk yaşıyor Almanya'da. Gelelim 1980'e. Bir darbe yaşandı, Türkiye'nin kara tarihi. Ve orada işkence görmemek adına, hapse düşmemek adına buradan kaçan pek çok entelektüel, aydın ve sanatçı vardı. Çoğu Avrupa'ya, birçoğu da Kuzey Avrupa'ya yerleşti. Biz yine durduk ve onlara el salladık. Resmi rakamlara göre 35 bin ama Birleşmiş Milletler'e göre 105 bin aydınımız ülkeyi terk etti. Kaçtılar. Kaçmak zorunda kaldılar. Tabii her zaman el sallayan olmadık. Bazen de kapıyı açıp hoş geldin dedik. Bu ülke çok kişiyi misafir etti. 1917 yılında Bolşevik devriminden kaçan Ruslar buraya sığındı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler faşizminden kaçan Almanlar buraya sığındı. Hitler'in işgal ettiği ülkelerden kaçan Avusturyalılar buraya sığındı. Bosna-Hersek Savaşı'nda Boşnaklar, Bulgar soydaşlarımız, Afgan mülteciler buraya sığındı. Ve son olarak da Suriyeliler. Şimdi gitmek öyle bir eylemdir ki, gitmeyi düşündüğünüz zaman rahat olmayı istersiniz. Spor ayakkabınızı, değil mi? Düz papucunuzu giyer, gidersiniz böyle, bavulunuzu çekersiniz, havaalanına gidersiniz. Ama kaçtığınız zaman ayağınızda ne olduğuna bakmazsınız. Suriyeliler için de öyle oldu. Çoğu çıplak ayaklı, bir kısmı terlikleriyle, çocuklarını kaptıkları gibi, bir de yanlarına salça bidonlarını alarak, çünkü bir ekmek bulduğunuzda karnınızı onunla doyurabilirsiniz ve uzun süre saklayabilirsiniz o salçayı, kaçtılar. Türkiye 3 milyon Suriyeli'yi misafir ediyor şu anda. Bunların 1 milyonu çocuk ve o çocukların yarısı eğitim görmüyor. Ama biz onlara kapımızı açtık. Öyle ya da böyle. Beğenin ya da beğenmeyin. O zaman bu soruyu şöyle de sormak gerekiyor. Gitmek mi kalmak mı, yoksa gitmek mi kaçmak mı? Ben buna çok geç karar verebilmiş biriyim. Çünkü benim hayatımın büyük bölümü oturup böyle durup gidenlere el sallamakla geçti. Ben böyle kaldım hep. 8 yaşındaydım. Aynı evde yaşıyorduk. Anneannem öldü. Bir de realist bir çocuktum. Ölüsünü görmek istedim. Çünkü vedalaşmak istedim. Ona el sallamak istedim. Annem de benim kadar realistmiş. Beni yanına götürdü. Ve bana öğretti. Dedi ki, bak önce biri öldüğünde gözünü kaparsın. Sonra çenesini buradan bir eşarpla bağlarsın ki çenesi düşer ölünün dedi. Sonra ayaklarının baş parmaklarını birbirine bağlarsın dedi. Gösterdi. Sonra da biliyorsan duasını okursun dedi. Belki kendi ölümüne hazırlık ediyordu. Sonra kansere yakalandı annem. Türkiye'de ömrü yok dediler. Babam varını yoğunu satıp annemi Londra'ya götürdü ve 4 yıl yaşatabildi. 12 yaşındaydım annemi kaybettiğimde. Çok yanına gitmek ve onunla vedalaşmak istedim ama babam ve arkadaşları travmatik olabileceğini benim için düşündüklerinden annemi göstermediler. Ve ben yıllar boyunca annemin bir gün geri döneceğini, bir yerlerde yaşadığını hayal ettim. Sonra 18 yaşına geldim. Ay ben de acıların çocuğu gibi anlatıyorum. Hakikaten böyle anlatınca insana bir fena geliyor. Ama öyle. 18 yaşına geldim. Babaannem öldü. Babam bir yurt dışı seyahatteydi. Babaannemle aynı evdeydik. Uyandığımda onun ölüsünü buldum. Uykusunda öldüğünü diliyorum hala. En güzel ölümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Kimse yoktu. Ben bana öğretildiği gibi gözünü kapattım, çenesini bağladım, ayaklarını bağladım ve başında duasını okudum. Sonra da babamın arkadaşlarını arayıp morga kaldırılmasını sağladım babam gelene kadar. Sonra babamı kaybettim. Ambulansla götürüldüğü için bir kalp kriziydi. Onunla anca morgda vedalaşabildim. Yanına girdim, elini tuttum. Kulağına seni seviyorum dedim ve ona da yine el salladım. Eliniz mahkum, istiyorsanız sallamayın. Hayat size bunu zorla yaptırıyor zaten. Sonra tam içimden dedim ki yeter artık. Ben de gitmeliyim. Birileri de benim arkamdan el sallamadı ve o sırada eşim Londra'da bir iş buldu. O gidince ben de uzun yıllardır çalıştığım TRT'den istifa ettim ve gittim. 200 metrekare lüks bir evde yaşıyordum Ankara'da. O bavulu hazırlamak çok travmatikti. Çünkü o gün karar verdim, yıl 2003'tü. 2 tane bavulla gideceğim ve içinde sadece giysilerim olacak. Bütün çatalımı, bardağımı, kanepemi, sevdiğim bütün eşyaları bir büyükelçinin 3. katibesine kiraya verdim. Ve küçücük bir eve gecekondudan bozma, yatağı kırık, çarşafı delik, bardağı kırık Londra'da, çünkü paramız ona yetiyor. Çünkü zaten hayat orada öyle minimal. Yerleştik. 7 yıl yaşadım Londra'da ve yine 2010 yılında Bloomberg'den teklif gelince Bloomberg HT'ye gelmek üzere bir bavulla Türkiye'ye geldim. Ve 2003 yılından bu yana sadece bavulla yaşıyorum. Eşya almıyorum. Mobilyalı evlerde oturuyorum. Çünkü bir kere hareket etmeye ve el sallamaya başladığınız zaman vedalara alıştığınız zaman o kanepenin, o çatalın, o bıçağın size sanal kökler yarattığını görüyorsunuz. Bir kanepe ya da bir ev ya da bir dam benim köküm olmamalı. Benim gerçek köküm ailem ki onları zaten kaybettim. Sonra eşimin de arkasından el salladım, veda ettim. Sonuç itibariyle o zaman bir eşya benim köküm olmamalı diye düşündüm ve bavulumla yaşamaya karar verdim. Hani telefonlarınızdaki emojiler var ya, onlardan bilir misiniz? Bir tane kırmızı balon vardır. O benim işte. Kendimi ona çok benzetiyorum. Helyumla doldurulmuş. Böyle alttan ipi var. Ayakta tek başına duruyor. Bir kökü de yok. Gidebilir de ama kalmayı seçiyor. Esma ile tanıştırayım sizi. 8 yaşında ve genelde Gezi Parkı'nda yaşıyor. O da kendine bir eğitim yuvası, bir dam arayışı içinde. Burada var olmaya çalışıyor. Ve çöpten bulduğu bu topuklu ayakkabılarla, herhangi birimizin artık beğenmeyerek attığı topuklu ayakkabılarla, belki de kadın olmak, belki de güzel hissetmek, belki de bastığı yeri artık sağlam düşünerek kendi istediği gibi yüksekten basabilmek için bunlarla poz veriyor. Birinden de hoşlanıyor, o da 8 yaşında, yine onun yaşında ama başka bir kız daha var 8 yaşındanın, o çocuktan hoşlandığı için aralarına girmemeyi tercih ediyor. Esma'nın hikayesi böyle. Beni 8 yaşında anneannemi kaybettiğim güne götürdü. Ben de topuklularımla yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben buraya hayallerim için döndüm. Çünkü ben Londra'ya hayallerim için gittim. Çünkü ben buraya dönmek için gittim. Çünkü ne yazık ki çifte standartlıyız. Ben Ankara'dan istediğiniz kadar başarılı olun, İstanbul'a gelseydim muhabir olarak ya da televizyoncu olarak bu kadar havalı getirilmeyecektim. Londra üstünden geldiğim zaman bir şaşalı geldim ki sormayın. Sanki çok acayip biri geliyor. Altı üstü yaptığımız iş belli. Ama böyleydi ve ben gerçekten hem dünya insanı olabilmek için, hem dünyayı tanıyabilmek, başka kültürler görebilmek için ama hiç değilse bir kere el sallayabilmek için, ben de gidiyorum diyebilmek için dünyaya gittim. Ve hayal ettiğim gibi bu sahnede olmayı, bu işi yapmayı hayal ediyordum. Hala da hayallerim var. Mesela bütün kadınlara ekonomiyi sevdirmeyi hayal ediyorum. Bunu gerçekten, çünkü kadınlar ekonomiyi sevip öğrenirse bu ülke kurtulur, onu biliyorum. Mesela, yaşlıların, kimsesiz çocukların ve sokak hayvanlarının birbirinden zincirleme sorumlu olacağı bir köy kurmak istiyorum ölmeden önce. Çünkü hepsinin birbirine sahiplenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sorum şu size şimdi, gitmek mi kalmak mı değil. Siz karar verin. Gitmek mi, kaçmak mı? Çünkü kaçmak hiçbir zaman bir hayal olamaz. Hele de İstediğiniz ya da istemediğiniz bir yönetim var diye, burada azınlığa düştüğümüzü düşünerek, bir başka ülkede azınlığın dahi azınlığı olup olmayacağımızı bilmeden, belki de hiç daha bugüne kadar evimizi dahi değiştirmediğimiz bir hayatta, kaçmak bir hayal olamaz. Evet, caz şarkıcısı olmak istiyorsunuzdur ve dünya çapında olmak istiyorsunuzdur. Gidin New Orleans'a. Çok iyi bir makine mühendisi olmak için gidin Almanya'ya. Hep beraber gidelim. Ama İstediğimiz bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyor diye gitmekse eğer bütün hayalimiz, o zaman dönüp aynaya bakalım. Dönüp bakalım, gerçekten gidiyor muyuz? Yoksa biz kaçıyor muyuz? Ya da kurduğumuz hayal kaçmak üzerine mi? Vallahi ben, bana fikrimi sorarsanız naçizane hiçbirinizin kafasına girip hiçbir şey diyemem, haddim değil. Ama ben, beni bırakmayın derim. Şöyle ki... Bu benim işte. Bu uçan balon değil. Emoji'deki uçan balon. Gittiğiniz takdirde, giderseniz, ki çünkü bu salondaki 2000 küsur kişi, eğer buraya bizi dinlemeye geldiyseniz, biz de size konuşma yapmaya çıktıysak, biz bu memlekette birbirimize emanetiz demektir. Eğer giderseniz, eğer giderseniz, bunun içindeki helyum olmaz. Siz benim helyumumsunuz. Biz de sizin helyumunuz. Biz birbirimizin helyumuyuz. Bunu havaya kaldırmak için, bunu düz tutabilmek için. Yoksa böyle, hakikaten bu balon böyle kalacak. Ve ben hiçbirinizin arkasından el sallamak istemiyorum. hiçbirinizi hiçbir yere artık bu yaştan sonra göndermek istemiyorum. Hele hele buraya gelecek ve güneşli bir cumartesini burada birlikte geçirecek bu değerli insanların kaçmasını hiç istemiyorum. Çünkü kaçmayı hiçbirimize yakıştırmıyorum.